Ayrım 29. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 352. O arada King Benedict'in duruşma tarihi yaklaşmaktaydı. Sigorta şirketi sözde bellek kaybının bir düzmece olduğunu ileri sürerek kaza için bir tazminat ödemeyi kesinlikle reddediyordu. Düşmesine bağlanabilecek hiçbir fiziksel yara almadığını kanıtlamak için onu aşağılayıcı bir takım tıbbi ve psikolojik testlere sokmuşlar, delikanlılık çağıyla şimdiki zamanı arasında geçmiş ne kadar önemsiz olay varsa hepsi üzerinde sorguya çekmişlerdi. Eski beyzbol takımlarını bilmesi gerekmiş, 1941'de hangi dansın moda olduğunu, Avrupa'da savaşın hangi gün çıktığını sormuşlardı. Sahtekarlığını yakalama umuduyla aylar boyu peşine dedektifler de takmışlardı. Benedict sonu gelmez soru formlarını iyi niyetle yanıtlamaya çalışıyordu. Çünkü kendisine bir cahil gözüyle bakılmasını istemiyordu. Ama kitaplıktaki günlük okumalarından aklına kalan birkaç olay dışında geri kalanlar ileride yaşayacağı olayların durgun sis tabakası ardında gizliydi. Gelecekle ilgili hiçbir şey bilemeyiz. Belki de gelecek diye bir şey yoktur bile. Gözlerimizin önünde sadece geçmiş vardır demişti annesi ona pek çok kez. Ama kendi durumunda geçmişinden yardım umamıyordu. Bu dünyadan geçişinin 40 yılının kaybolup gittiği güvenilmez bir karanlıktı geçmiş. Belleğinin berraklığı yüzünden acı çekerek yaşamış olan Gregory Reeves için müvekkilinin bu feci durumu son derece ilginçti. O da King'i sorguya çekiyordu ama yalanlarını yakalamak için değil, hayatını silip yeniden başlama fırsatı eline geçtiğinde bir insanın neler hissettiğini anlamak için. Onu 4 yıldan beri tanıyordu. Bir süre içerisinde görmekte olduğu rüyaya tutsak olmuş bir uyur gezer gibi daha önce geçtiği yolda adım adım ilerlemesine tanık olarak delikanlılık hayallerini ve ilerisiyle ilgili tutkularını dinlemişti. King sanki kendi ayak izlerinin üzerinden yürür gibi pek bir değişiklik göstermemişti. Liseyi bitirmek için gece okuluna gitmiş, delikanlılık çağındaki aynı kötü notları almış, sonunda da okulu yarı yolda bırakmıştı. Birkaç yıl sonra aklının 16 yaşına gelmesi gereken bir zamanda silahlı kuvvetlerin askere yazılma bürolarının birçoğuna başvurarak kabul edilmesi için dilekçe vermiş ama hepsinde de geri çevrilmişti. Pek çok savaş filmi görmüştü ve askerlikle ilgili palavraların aklını çelmesiyle sonunda çözümü kendine bir asker üniforması satın almakta bulmuştu. Birkaç yıla kalmaz ilk karısına benzer herhangi biriyle evlenip bahtsız torunlarım gibi iki çocuğu olur dedi Bel Benedict acı acı. Bir insanın ayağının aynı taşa iki kez takılmasına inanmak zor diye karşılık verdi Gregory Reeves. O da kendi geçmişine doğru o sessiz yolculuğuna başlamıştı ve öyle yapacağıma böyle yapsaydım acaba ne olurdu diye sık sık kendine soruyordu. Ne iki kez yaşanılabilir ne de iki ayrı yazgı yaşanabilir. Hayatın silgisi yoktur dedi Bel. Elbette mümkündür Bayan Benedict. Ben de buna çalışıyorum. Hayatın önü değiştirilebilir ve düzeltilebilir. Yaşanmış olan düzeltilemez. İnsanın önünde olan iyileştirilebilir ama geçmiş geri getirilemez. Yani işlenmiş hataların düzeltilemeyeceğini mi söylemek istiyorsunuz? Örneğin daha 20 yaşında bile olmayan kızım Margaret için hiç mi umut yok? Umut. Evet ama kaybettiği 20 yılı asla geri getiremez. Bu korkunç bir düşünce. Demek ki attığımız her adım geçmişimizin bir parçasını oluşturuyor. Bütün isteklerimizi, düşüncelerimizi, davranışlarımızı sonsuza dek yükleniyoruz. Babam her hareketin sonuçları ve evrenin manevi düzeni içinde bize düşen sorumluluklarla ilgili vaazlar verirdi. Derdi ki, her yaptığımız bize geri döner. Kötülüğün bedelini er geç öderiz. İyiliğin de karşılığını görürüz. O adam çok biliyormuş. Kaçığın tekiydi. Ölürken de çıldırmıştı. Kuramları karmaşık bir yumak gibiydi. Ben hiçbir zaman anlayamamıştım. Ama anlaşılan değer yargıları belirginmiş. Vaazlarında örnek göstermezdi. Ablama göre alkolik ve ahlaksızdı. Her şeyi kontrol altında tutma saplantısı olduğu ve hayatımızı berbat ettiği kanısında. Hiç değilse onunkini. Ama güçlü bir adamdı. Ben kendimi onun yanında mutlu hissederdim. Onunla ilgili güzel anılarım var. Görünüşe bakılırsa size doğru yolda yürümeyi öğretmiş. Bunu yapmaya çalıştı ama pek erken öldü. Benim yolum çok dolambaçlı oldu. Bu konuyu Doktor O'Brien'la tartışırken sonunda ona müvekkilini anlatmaya koyulmuş, genelde onu dikkatle dinleyerek görüşünü belirtmek için pek az ağzını açan doktor bu kez ayrıntıları sormak için Gregory'nin sözünü kesmişti. Acaba King Benedict çok fazla baskı altında mı kalmıştı? Çocukluğu nasıl olmuştu? Sakin ve dengeli bir kimse miydi yoksa daha çok oturmamış bir kişiliği mi vardı? Ve sonunda bu tür bellek kaybının pek az görüldüğünü ama kayıtlara geçmiş birkaç olay bulunduğunu açıkladı. Kitaplığından bir kitap çıkararak ona uzattı. Şuna bir göz atın. Müvekkiliniz delikanlılık çağında çok güçlü bir duygusal şok geçirmiş ya da kazadakine benzer bir darbe yemiş olabilir. Aynı deneyim yenilince geçmişin etkisi dayanılmaz olmuş ve belleğini bloke etmiştir. Görünüşe göre böyle bir şey yok. Hatırlamak istemediği çok acı ya da tehlikeli bir şey olmalı. Annesine sorun. Gregory Reeves o geceyi okuyarak uykusuz geçirdi. Kahvaltı saatinde Ming O'Brien'in önerdiği şeyle ilgili belirgin bir görüşe sahip olmuştu. King Benedict'in bir keresinde onun bürosundayken dergi fotoğraflarını tanıması istendiğinde bayıldığını, Bell'in garip tepkisini hatırladı. İfadesi alınırken annesi dışarıdaydı. Patırtıyı duyunca kitaplığa koşmuş, onu yerde görerek yardım etmek için üzerine eğilmişti. Ama tam o sırada masanın üzerinde açık duran dergi gözüne ilişmiş ve ani bir hareketle eliyle King'in ağzını tıkamıştı. Daha sonra sorguya devam etmelerine izin vermeyerek onu taksiyle alıp götürmüş, o günden sonra da bütün görüşmelerde kendisinin de hazır bulunması konusunda diretmişti. Reeves bunun oğlunun sağlığı için kaygılanmasına yormuştu ama şimdi kuşkuları vardı. Bir aralıktan seçebildiği bir ışık karşısında heyecana kapılarak kadınla konuşmak üzere doğruca Timothy Duane'in anne ve babasının evine gitti. Kahya gelen ziyaretçiyi haber verdiğinde Bell mutfakta gümüş çatal bıçakları temizlemekteydi. Meşguldü. Ama onu karşılamak için dışarı çıkmaya fırsat bulamadı çünkü avukatı mutfağa dalıvermişti. Konuşmamız gerek dedi ona. Ne önlüğünü çıkarmasına ne de ellerini yıkamasına fırsat vermeden kolundan yakalayarak. Bürosunda onunla baş başa kaldıklarında yakında oğlunun geleceği için tek bir kartla kumar oynayacaklarını, kazanmalarının jüriyi King'in rol yapmadığına inandırmak için ortaya atacağı kanıtlara bağlı olduğunu anlattı ona. Düne kadar bu ona mümkün değilmiş gibi görünüyordu ama bugün Bell'in yardımıyla davanın yönünü değiştirebilirdi. Ming O'Brien'in kuramını ona anlatarak gençliğinde King Benedict'in başına gelenleri kendisine anlatmasını rica etti. O kadar zaman önce olmuş bir şeyi benden neden hatırlatmamı istiyorsunuz? Bunu hatırlatmak için pek fazla çaba harcamanız gerekmediğinden eminim. Çünkü bir an bile unutmuş değilsiniz Bayan Benedict. Diye karşılık verdi. Dosyayı açıp oğlunun kriz geçirmesine neden olan dergiyi gözlerinin önüne koyarak. Bu çiftlik sizin için ne ifade ediyor? Hiçbir şey. King'le siz böyle bir yerde bulundunuz mu? Pek çok yerde bulunduk. İş arayarak durmadan dolaşıyorduk. Birçok kere bunun gibi yerlerde pamuk topladığımız oldu. King 14 yaşındayken mi? Belki. Hatırlamıyorum. Lütfen işleri benim için daha da zorlaştırmayın. Çünkü pek vaktimiz yok. Size yardım etmek istiyorum. İkimiz de aynı takımda oynuyoruz senyora. Ben sizin düşmanınız değilim. Bell Benedict yüzünde saygın bir inatçılık ifadesiyle fotoğrafı inceleyerek suskunluğunu sürdürürken Gregory Reeves gençliğinde bir güzellik anıtı olması gerektiğini düşünerek hayran hayran onu seyrediyordu. Bell'in nasibine başka bir dönemde ya da başka koşullarda doğmak düşmüş olsaydı, belki de hiç kimse ırkına itiraza kalkışmadan onun gibi bir kara panteri koluna takacak son derece nüfuzlu biriyle evlenebilirdi. "Pekala Bay Reeves, bir çıkmak sokaktayız," dedi sonunda içini çekerek. "40 yıldır yaptığım gibi çenemi kapayacak olursam, babym sakat ve yoksul bir ihtiyar olur. Ne olduğunu size anlatacak olursam hapse girerim, oğlum da tek başına kalır." İkiden fazla seçenek olabilir. Bana bir avukat olarak danışırsanız söyleyeceğiniz her şey aramızda gizli kalır. Bu dört duvarın arasından çıkmaz. İnanın. Yani siz beni ele vermez misiniz? Hayır. Öyleyse sizi kendime avukat olarak tutuyorum. Çünkü nasıl olsa bir avukata ihtiyacım olacak diye karar verdi. Yeniden uzun bir aradan sonra. Hani nefsi müdafaa denir ya bu da öyleydi ama kim inanırdı ki bana? Ben Texas'ın en ırkçı bölgesinden geçmekte olan zavallıcı bir zenci kadındım. Hayatımı bulabildiğim işle kazanarak oğlumla birlikte oradan oraya dolaşıyordum. Yanımda sadece giysilerimi taşıdığım bir bavul, çalışmak için de iki kolum vardı. O zamanlar sıkıntılar hiç eksik olmuyordu. İstemeden başımı derde sokuyor, yapışkan kağıdın sinekleri çekmesi gibi talihsizliği üzerime çekiyordum. Hiçbir yerde uzun süre barınamıyordum, hep bir şeyler oluyordu ve yeniden yola çıkmak zorunda kalıyorduk. Bu çiftlik sahibinin bana iş vermesi tuhafıma gitmişti. Öteki gündelikçiler erkekti ve hemen hepsi de Latinlerdi. Geçici olarak çalışan insanlar. Pamuk toplama zamanıydı ve işçiye ihtiyaçları olduğunu düşündüm. Yatakhanede kalamazdım. Baby ile beni çiftliğin sınırları içerisinde oldukça uzak bir yerdeki yıkık bir kulübeye yerleştirdi. Her sabah kamyonla gelip bizi alıyor, iş bitince de geri götürüyordu. İyi bir işti ama elimden geldiğince dayandım. Yemin ederim. Güç beğenir biri değilim. Son derece belirgin öncelikler vardı benim için. Birincisi her zaman oğlumun karnını doyurmaktı. Adamın biriyle yatmamın ne önemi vardı? 10 ya da 20 dakika. İnsan hemen unutur. Ama o, bu işi herkes gibi yapamayanlardandı. Döve döve yapmaktan hoşlanırdı ve beni kan revan içinde görmezse yapamazdı. Böyle olduğunu kim bilebilirdi? Öyle iyi bir insana benziyordu ki işçiler ona saygı gösteriyorlardı. İyi para veriyordu, pazar günleri kiliseye giderdi. Örnek bir patrondu. Beni dövmesine birkaç kez katlandım. Bana pis zenci demesine ve daha başka şeyler söylemesine de. Bunu yapan bir tek o değildi. Az çok alışkındım. Hangi kadın dayak yememiştir ki? O pazar Baby beyzbol oynamaya gitmişti. Adam kamyonetiyle kulübeye geldi. Ben yalnızdım. Ne istediğini yüzünden anladım. Üstelik alkol kokuyordu. Nasıl oldu pek iyi bilemiyorum Bay Reeves. Kemerini çıkarmıştı ve bana adam akıllı sert indiriyordu. Galiba ben de bağırıyordum. Tam o sırada Baby geldi ve araya girdi. Herif bir yumrukta onu tuzağa fırlattı. Ensesini masanın köşesine çarptı. Yavrumu yerde sersemlemiş gördüm ve düşünmeme gerek kalmadı. Beyzbol sopasını kaptığım gibi herifin kafasına indirdim. Bütün gücümle vurduğum tek bir darbe oldu bu ve onu öldürdüm. Baby gözlerini açtığında yarasını yıkadım. Derin bir yarık vardı ama onu hastaneye götüremezdim. Bize soru sorarlardı. Soğuk suyla yıkayıp bezlerle sararak kanı durdurdum. Patronun cesedini kamyonete attım. Üzerini çuvallarla örttüm. Sonra onu evden uzakta bir yere sakladım. Gece olmasını bekledim. Çiftliğin dışında 20 mil kadar uzağa götürdüm ve bir yardan aşağı yuvarladım. Hiç kimsenin haberi olmadı. 5 saatten fazla yürüyerek kulübeye geri döndüm. Gecenin geri kalanında vicdanım rahat olarak uyuduğumu hatırlıyorum. Ertesi sabah işe gitmek için beni alsınlar diye kapıda bekliyordum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oğlumla bu konudan hiç söz etmeyiz. Polis cesedi buldu ve patronun içkiyi fazla kaçırıp kamyoneti devirdiğini sandı. Gündelikçileri sorguya çektiler ama içlerinden biri bir şey gördüyse bile beni ele vermedi. İş böylece kapandı. Kısa bir süre sonra Baby ile birlikte oradan ayrıldık. Bir daha da Texas'a adım atmadık. Düşünsenize hayat insana neler gösteriyor Bay Reeves. 40 yıl sonra bu hayalet yine anamı ağlatmaya geliyor. Vicdan azabı duydunuz mu diye sordu Reeves. Kendi sırtında taşıdığı ölüleri düşünerek. Allah'a şükürler olsun ki asla. O adam bu sonu kendi hazırladı. Sınırsız bir sağduyu sahibi olan arkadaşım Carmen bir keresinde bana demişti ki hiç kimsenin sormadığı şeyi itiraf etmeye gerek yoktur. Ama mahkemede ortaya çıkacaktır Bay Reeves. King'in kafasında yara izi hala duruyor mu? Evet, dikiş atılmadığı için çok da çirkin kaldı. 14 yaşındayken bir masanın üstüne düşüp kafasını yardığını söyleriz ama şansımız yaver giderse öykünün geri kalanını anlatmamıza gerek kalmaz. Bu ilk darbeyi inşaattaki kazaya bağlayacak bir uzman bulabilirsem belki de davayı mahkemeye gitmeden halledebiliriz Bayan Benedict. Uzlaşma görüşmesinde Ming O'Brien, King Benedict'in durumunun psikojenik bir bellek kaybına uyduğunu ortaya koydu. Ve bu dalda ilerleme kaydedilmediğinden büyük bir olasılıkla hiçbir zaman iyileşemeyeceğini söyledi. Olayın öncesinin bu rahatsızlığın bilinen nedenlerine tıpatıp uyduğunu, King'in acı bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiğini, delikanlılık çağında başına sert bir darbe yediğini, kazadan önce de büyük baskılar altında kaldığını ve depresif bir yaratılışa sahip olduğunu anlattı. İskeleden düştüğünde daha önce başına gelene benzer bir travma geçirmiş, aklı geriye doğru bir sıçrama yaparak kendisini bunaltan dertlere karşı bir savunma biçiminde unutkanlığa sığınmıştı. Savunma avukatları bu tanıyı çürütmek için ellerinden geleni yapmışlar ama benzer olayları içeren ciltler dolusu bilgiyi duruşmaya sunan doktor hanımın kararlılığına toslamışlardı. Öte yandan şüpheliyi gözlemek için tutulmuş olan sigorta ajanları onun sadece elektrikli bir trenle oynarken, serüven öyküleri okurken ve asker kılığında savaşçılık oynarken resimlerini çekebilmişlerdi. Ming O'Brien kadar dürüst karakterli bir hanımefendi olan yargıç, davalıları bir kenara çekerek daha fazla yaygara koparmadan tazminatı ödemelerinin kendi yararlarına olacağını, çünkü mahkemeye gidilecek olursa çok daha fazlasını kaybedeceklerini anlattı. Meslekteki uzun deneyimine göre, dedi, herhangi bir jürinin üyeleri bu zavallı adamla fedakar annesine iyi gözle bakacaklardır. Ben de olsam öyle yapardım. 2 gün süren pazarlıktan sonra avukatlar boyun eğdiler. Gregory Reeves bu zaferini kutlamak için Bell ve King'le oğlu David'i Disneyland'e davet etmiş, orada konuşan hayvanların dünyasında geceyi yok eden ışıkların, fizik yasalarına meydan okuyan makinelerin ve zaman gizemlerinin arasında kendilerini kaybetmişlerdi. Geri döndüklerinde Gregory, Bell'in taşrada küçük bir ev almasına yardım etti. Sigorta parasının artanını da King ile annesinin ömürlerinin geri kalanında aylık alabilmeleri için bir hesaba yatırmıştı. Dahi bilgisayarını bir kenara atıp tıraş losyonu kullanmaya ve kendini aynada özgün gözlerle incelemeye başladığında, Carmen Morales, önemli konuları bir sonuca bağlamak için sevgililerine randevu verme alışkanlığına uyarak oğluyla konuşmak için onu dışarıda yemeğe davet etti. Hayatları karmaşık bir hale gelmiş ve yıllar geçtikçe yine en yakın arkadaşlar olmayı sürdürmelerine rağmen başlangıçta onları birleştirmiş olan o sevgi dolu yakınlık bir ölçüde yok olmuştu. Dayı, Latin görünümüyle babasına benzeyen bir delikanlıydı ama daha zorlu, daha ağır başlıydı. Ne Juan Jose'nin serüvenci ruhundan bir şey almıştı, ne de Carmen'in heyecanlı kişiliğinden. İçine kapanık, biraz ağır bir çocuktu. Yaşına göre aşırı ciddiydi. 4-5 yaşlarındayken matematiğe karşı görülmemiş derecede yetenekli olduğunu ortaya çıkarmış, o zamandan beri de üvey annesi dışında herkes ona bir harika çocuk gibi davranmıştı. Öğretmenleri onu en karmaşık denklemleri aklından çözüverdiği çeşitli televizyon programlarına ve yarışmalara çıkarmışlardı. Böylece daha kullanacak yaşı gelmeden kazandığı motosiklet de dahil olmak üzere pek çok ödül sahibi olmuştu. Gururlu yaratılışı küstahlığa dönüşme yolundaydı ama Carmen hayatını kazanmanın neye mal olduğunu daha küçük yaşta anlaması ve işçilerle iletişim kurması için tatillerde kendi fabrikasında çalıştırarak onu hizaya getirmeyi bilmişti. Ayrıca içinde öğrenme merakı da yeşertmiş, ilgisini başka kültürlere de çekmişti. 15 yaşına geldiğinde dayı Uzak Doğu, Afrika ve Güney Amerika'nın birçok ülkesinde bulunmuştu. Yeterince İspanyolca ve Vietnamca biliyordu. Annesinin muhasebe işlerini o çekip çeviriyordu. Kendi tasarruf hesabı vardı ve pek çok üniversite ileride öğrenim görmesi için ona burs vermişti bile. Ülkenin her yanında gençler arasındaki değer yargıları buhranı ve bir cahillerle tembeller kuşağı yaratmış olan eğitim sisteminin berbatlığı tartışılırken, dayı bilinçli bir biçimde öğrenimini sürdürüyor, çalışıyor, boş zamanlarında da kitaplığı elden geçiriyor ve bilgisayarıyla oynuyordu. Odasındaki küçük mihrapta annesiyle babasının Leo Galipi'nin fotomontaj yaptığı resminin yanında tahta bir haç, alçıdan küçük bir Buda heykeli ve bir uzay gemisinden görüldüğü haliyle dünyanın bir dergiden kesilmiş resmi vardı. Arkadaş canlısı değildi, yalnız kalmayı yeğliyordu. O zamana kadar Carmen onun tek ve en büyük dostu olmuştu. Hayatından hoşnut, kukumav gibi yalnız haliyle kendini rahat hisseden o sevecen çocuk, ilkbaharın sonlarına doğru ansızın değişmişti. Süslenip püslenmekle saatler geçiriyordu. Rock şarkıcıları gibi giyinmeye, onlar gibi konuşup davranmaya başlamıştı. En olmadık saatlerde dışarı çıkıyor, eskiden arkadaşlıklarına değer vermediği çocuklar tarafından kabul görmek için çok büyük çabalar harcıyordu. Matematiğe olan tutkusundan vazgeçmişti çünkü herkes gibi biri olmak istiyor, bu merakı onu arkadaşlarından ayırıyordu. Annesi onun kapkara perçemlerini yatıştırmak için saçlarını vernikle tutturmaya çalışır, sivilcelerine diş macunu sürer ve telefonun önünde dört döner bir halde acı çektiğini görünce oğluyla arasındaki şiirsel ortaklığın sona erme vaktinin geldiğini anlamış, pazartesi konuşmalarında Gregory Reeves'e bile itiraf etmeye cesaret edemediği bir kıskançlık krizine kapılmıştı. O zamanlar artık tamar mağazaları dünyanın her tarafına yayılmıştı ve işini yürütmek için güvenilir bir kadroya sahipti. O arada kendisi yeni dizaynlar yapmakla ve şirketin imajını yükseltmekle yetiniyordu. Berkeley'in tepelerinde koca koca ağaçlar arasında oğlu ve annesiyle birlikte oturduğu ahşap bir ev satın almıştı. Pedro Morales birkaç yıl önce ölmüştü. Sonunun geldiğini sezdiğinde hastaneye gitmeyi reddetmiş, yapay çarelerle hayatını uzatmalarını istememişti. Hastane giderlerinin aileyi mahvedeceğine ve karısının sokakta kalacağına inanıyordu. Küçük klanını düzlüğe çıkarmak için bir ömür boyu çalışmıştı ve son saati geldiğinde onları sıkıntıya sokmak istemiyordu. Ailesiyle gurur duyuyordu, özellikle de Carmen'le ve oğlu Juan Jose'nin yeniden dünyaya geldiğini gördüğü dayı ile. Ömrünü pek aceleye getirmeden tamamladığı duygusuyla arkasında yarım kalmış iş bırakmadan göçmüştü bu dünyadan. Inmaculada son anında kocasının yanında olmuş, sonra da üzgün çocuklarını, gelinlerini ve torunlarını avutmaya çalışmıştı. Aile reisinin yok olmasıyla klan dağılmış değildi çünkü o kendisi sevgi ve karşılıklı yardım bağlarını sımsıkı tutmayı bilmişti. Cenazeden sonra bir süre için Carmen'le kalmaya karar vermiş ama birkaç hafta içinde eşyalarını dağıtarak evi satmıştı. Refahının kanıtları olan o mobilyalarla süs eşyalarını biriktirmek için yıllarca didinmişti. Ancak kocasını kaybettikten sonra maddi hiçbir şeyin bir anlamı kalmamıştı onun için. İnsan ömrünün birinci yarısını eşya biriktirmekle geçiriyor, ikinci yarısını da onlardan kurtulmaya çalışarak, diyordu. Pedro Morales'le yarım yüzyıl paylaştığı yatağı alıkoymuştu bir tek. Çünkü günün birinde o yatakta ölmeyi istiyordu. Kadıncağız çok az değişmişti. Belirsiz bir yaşta dondurulmuş gibiydi. Yerli ırkının gücü bedeninin yıpranmasından ve bunamaktan koruyordu sanki onu. Aklı hiç o kadar berrak olmamıştı. Sapasağlam, hamarat bir ihtiyar olup çıkmıştı. Yorgunluğa, güçsüzlüğe ya da hastalığa şerbetliydi. Carmen'in ev işlerini bir militan coşkusuyla üstlenmişti. Yoksul bir mahallenin sıkıntıları içerisinde 6 çocuk yetiştirmişti. Her türlü konforla dolu bu evi çevirmek hiç de zor değildi. Çamaşır yıkayarak ya da yumurta çırparak kendini paralamasını önlemek kolay olmamıştı. Her zaman ellerini oyalayacak bir şey bulmaktan yanaydı. Bir merdivenin tepesine çıkmış pencereleri silerken ya da evin temellerinde koloni oluşturmuş olan rakunlara kapan kurmak için yerlerde emeklerken yakalandığında kendini haklı göstermek için tembellik insanı hasta eder diyordu. Carmen rejimde olduğu için yalnızca dayı ile kendisinin tadına vardıkları Meksika yemekleri pişirmeyi sürdürüyordu. Sebze ve aromalı otlar ekili bahçesini sulamak, ortalığı temizlemek, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak için sabah şafakla birlikte kalkıyor, ülkenin farklı kentlerindeki oğullarının her birini telefonla aradıktan sonra yatağa en son giren de o oluyordu. Çocuklarının izini yakından sürmekten vazgeçecek kadın değildi. Hizmet etme alışkanlığı yaşlılığında değiştiremeyeceği kadar işlemişti içine ama ev işlerine koşuşturmasıyla ilk alay eden de kendisi oluyordu. Yıllar önce Carmen, Pedro Morales'in homurdanarak söylediği gibi özgür bir gringoya dönüşmüş olarak geri döndüğünde onu içinden alkışlamıştı. Kızının hayatını abilerinden daha iyi kazanması ona gizli bir zevk veriyor, erkeklerin önünde baş eğerek geçirdiği kendi hayatının öcünü alır gibi oluyordu. Carmen, annesini modern makineler kullanmaya zorluyor, plastik torbalar içinde hazır gözlemeler alıp getiriyordu. Bankada onun adına bir de hesap açtırmıştı. Inmaculada hesap defterine, dua kitabına beslediği aynı saygıyı gösteriyordu. Dayının karşılık görmeyen aşk yaşamasına girdiğini ilk tahmin eden de Inmaculada olmuş ve bunu kızına aktarmıştı. "Her şeyi anlat bana," dedi Carmen çocuğa restoranda otoriter bir tavırla. Dayı onu atlatmaya çalıştı ama şaşkın hali ve yüzünün kızarması kendisini ele vermişti. Esmer tenliydi. Utanmak ona belli bir patlıcan rengi veriyordu. Annesi ona kaçacak yol bırakmamıştı ve sıra tatlıya geldiğinde çikolatalı pastayla midesini tıka basa doldurup sandalyesinde rahat oturamayarak itirafta bulunmaktan başka çaresi kalmamıştı. Ne uyuyabiliyor, ne ders çalışabiliyor, ne düşünebiliyor, ne de başka bir şey yapabiliyordu. Bütün günü bir türlü çalmayan bir telefonun başında beklemekle geçiriyordu. "Ne yapsam anne, beyaz değilim ve futbol oynamıyorum diye eminim beni küçümsüyordur. Neden doğdum sanki? Neden gidip de Vietnam'dan getirdin beni ve herkesten farklı yetiştirdin? Rock gruplarının adlarını bilmiyorum. Doğululara Asyalı, zencilere de Afro-Amerikalı diyen tek aptal benim. Ozon tabakasındaki deliklerden, sokaktaki dilencilerden, Nikaragua'daki savaştan kaygılanan da benim. Kahrolasıca okulumda politik açıdan dürüst olan tek kişi de benim. Bütün bunlar hiç kimsenin umrunda değil anne. Anne, hayat bok gibi ve Karen bugün beni aramazsa yemin ederim ki motosiklete bindiğim gibi yokuş aşağı bırakacağım kendimi. Çünkü onsuz yaşayamam." Carmen Morales onun bu konuşmasını vejeteryan restoranın gizemli huzuru içerisinde kapı çarpması gibi yankılanan bir tokatla kesti. Daha önce ona hiç elini kaldırmamıştı. Dayı elini yanağına götürdü. Öylesine şaşırmıştı ki bitmek bilmez yakınmaları dudaklarında donmuştu. "Bir daha kendini öldürmekten söz etme bana. Anladın mı?" "Sözün gelişi öyle söyledim anne." "Şakasını bile duymak istemiyorum. Hayatını bütünüyle yaşayacaksın. Sana acı gelse bile. Ve şimdi benim oğlumu küçük görme küstahlığını gösteren o densiz kimmiş söyle bakalım." Okuldaki bütün öteki kızlar gibi dayının rekabet etmeyi rüyasında bile göremeyeceği futbol takımının kaptanına aşık olan bir sınıf arkadaşıydı bu kız. Ertesi gün Carmen okul çıkışında kızı görmek için oğluyla birlikte oraya gitti ve bebek yüzünün yarısı çikletinin balonu arkasında görünmeyen arsız bir sarışınla karşılaştı. Rahatlayarak derin bir oh çekti. Dayının bu aşk acısını atlatacağından ve daha ilginç başka birini çabucak bulacağından emindi. Ama böyle olmasa bile Carmen'in zaten yapabileceği bir şey yoktu. Dayının küçüklüğünde yapmaya çalıştığı gibi onun deneyimlerini ya da acılarını azaltması olanaksızdı. Sonra bu rahatlama duygusunun Karen'in önemsiz kişiliğinden ve dayının onun uğruna sonsuza dek acı çekmeyeceğinin kesinliğinden daha derin bir nedeni olduğunu anladı. Oğlunun tek başına uçabilmesinin yararlarını sezinlemeye başlıyordu. Birlikte oldukları 13 yıl boyunca ilk olarak kendisini ayrı bir varlık ve birey olarak düşünebilirdi. O zamana kadar dayı onun bir parçası olmuştu, o da dayının. Inmaculada'nın dediği gibi kalplerinden yapışık ikizler gibiydiler.
O akşam annesi Carmen'i mutfakta bir fincan mango çayının önünde oturmuş, günün son ışıklarına ağaçların kopkoyu gölgelerine bakar buldu. "Sence yaşlı mı görünüyorum anne?" "Geçen yıldan daha yaşlı ama Allah kısmet ederse gelecek yıldan daha genç," diye karşılık verdi Immaculada. "Biliyor musun, büyük anne olabilirdim. Hayat nasıl da geçiyor." "Senin yaşlarında hızlı geçer kızım. İnsan sonsuza dek yaşayacağını sanır. Benim yaşıma gelince hayatın tadı tuzu kalmaz. Saatlerin nasıl geçtiği umurumda bile değil." "Sence bana aşık olacak biri hala çıkabilir mi?" "Acaba sen kendin aşık olabilir misin?" diye sorsan daha iyi olur. Yaşanan mutluluk verilen sevgiden gelir. "Aşık olabileceğimden kuşkum yok." "Buna sevindim. Çünkü yakında ben ölmüş olacağım. Dayı da senin yanından gitmiş olacak. Normali bu. Tek başına kalmamalısın. Sana evlen demekten dilim de tüy bitti." "Kiminle evleneyim anne?" "Gregory ile. O çocuk tanıdığım bütün sevgililerinden daha iyi. Gerçi bu da onun kusursuz olduğu anlamına gelmez ya. Doğrusu erkek seçmekteki tutarsızlığına diyecek yok." "Gregory benim kardeşim. Evlenmemiz ensest bir günah olur." "Ne yazık. Öyleyse kendi yaşında birini ara. Neden kendinden daha gençlerle dolaşıyorsun anlamıyorum." "Bak, bu hiç fena fikir değil anacığım," diye karşılık verdi Carmen. Annesini birazcık huzursuz eden muzip bir gülümsemeyle. 3 hafta sonra koca aramak için Roma'ya gideceğini haber verdi evdekilere. Bir özel dedektif aracılığıyla evrenin uçsuz bucaklığı içinde Leo Galipi'nin yerini saptamıştı. Bu iş oldukça kolay olmuştu. Çünkü adı Chicago telefon rehberinde göze çarpıcı harflerle yer alıyordu. Galuppi savaş bitince eskisi kadar yoksul bir halde başlangıç noktasına geri dönmüştü. Acayip işlerinden kazandığı parayı kaybetmiş ama deneyimleri yönünden zengin olarak geri dönmüştü. Asya'daki kaçakçılık yılları onu zevk sahibi biri yapmıştı. Sanattan iyi anlıyordu ve iyi ilişkileri vardı. Böylece hayallerindeki işini yaratmıştı. Uzak Doğu'dan getirttiği sanat eserleriyle bir galeri açmış ve bunda öyle başarılı olmuştu ki aradan 10 yıl geçtiğinde biri New York'ta, biri de yılın büyük bölümünü geçirdiği Roma'da olmak üzere 2 şubesi vardı. Dedektif Carmen'e Galuppi'nin hala bekar olduğu haberini vermiş ve onu beyazlar giyinmiş olarak sokakta yürürken, otomobile binerken ve tamar mağazalarını ziyaret etmek için o kentte bulunduğu zamanlarda kendisinin de sık sık gidip oturduğu İspanya meydanındaki merdivenlerde dondurma yerken gösteren, teleobjektifle çekilmiş bir sürü fotoğraf vermişti ona. Bunları gördüğünde kalbi hop etmişti Carmen'in. O yıllarda yüzünün nasıl olduğunu unutmuştu artık. Aslına bakılırsa onu pek düşünmüş değildi ama biraz da bulanık çıkmış o resimleri görünce içini bir özlem dalgası sarmış, onun anısının belleğinin gizli bir bölmesinde bozulmadan kaldığını keşfetmişti. "Harekete geçsem iyi olacak, yapılacak çok işim var," diye karar verdi. Daha öncekilerden çok farklı olan bu yolculuğuna hazırlanırken sinirliydi. Onu dolaplarının içinde ne varsa yerlere saçmış, sabırsız bir fettanlık fırtınası içerisinde giysilerin birini giyip birini çıkarırken yakalayan annesine dediği gibi, bir bakıma bir ölüm kalım yolculuğuydu bu. Fabrika ve evle ilgili işlerini yoluna koyduktan sonra bir doktor kontrolünden geçti, kır saçlarını boyayıp kendine ipekli iç çamaşırları satın aldı. Banyodaki büyük aynada kendini acımasız bir dikkatle inceleyip kırışıklıklarını saydı. Ömründe hiç egzersiz yapmadığına ve yıllar boyu rejimini hiçe sayarak konsantre sütleri üst üste devirdiğine pişmanlık duyuyordu. Kollarıyla bacaklarını çimdikleyerek diri olmadıklarını fark etti. Karnını içeri çekmeye çalıştı ama orada isyankar bir kıvrım vardı. Metallerle çalışmaktan yıpranmış ellerini, ona hep başkasının yüküymüş gibi ağır gelmiş olan göğüslerini inceledi. Leo Galuppi'nin onu tanıdığı günlerdeki gibi değildi vücudu ama hoşa gidecek yanlarının da pek az olmadığına karar verdi. "Hiç değilse ne varis izleri var ne de doğum çizgileri," dedi kendi kendine. Dayının annesi olmadığını ve hiç doğum yapmadığını aklına bile getirmeden. Ayrıntıları yoluna koyduktan sonra Gregory Reese'le öğle yemeğine çıktı. Daha önce ona planlarından söz etmeyi istememişti. Çünkü aklını kaçırdığını sanmasından korkuyordu. Önceleri çekine çekine, sonra da hevesle Leo Galuppi hakkında öğrendiklerini ona anlatıp fotoğrafları gösterdi. Ummadığı bir şey olmuştu. Arkadaşı 10 yıldan fazladır görmediği ve aşktan asla söz etmedikleri bir adama evlenme önerisinde bulunmak üzere Avrupa'ya bir yolculuk yapmak için duyduğu bu beklenmedik dürtüyü son derece doğal karşılamıştı. Bunu Carmen'in karakterine öylesine uygun bulmuştu ki neden daha önce yapmadığını sordu. Dayıyı yetiştirmekle çok meşguldüm ama oğlum artık büyüdü. Bana pek ihtiyacı yok. Hayal kırıklığına uğrayabilirsin ama. Bir şey imzalamadan önce dikkatle inceleyeceğim. Bu beni kaygılandırmıyor ama belki de ben onun hoşuna gitmem Greg. Adam akıllı, yaşlandım. Şu fotoğraflara baksana kızım. Yıllar onun için de geçip gitmiş, dedi Reeves. Resimleri onun önüne koyarak ve o zaman Carmen ilk kez Leo Galuppi'nin daha az saçı ve daha çok kilosu olduğunu fark etti. Keyifle gülmeye başladı. Daha önce düşündüğü gibi ziyaretini haber vermek için ona yazmak ya da telefon etmek yerine hayal gücünün oyunlarını boşa çıkarmak ve bu garip tasarısının herhangi bir dayanağı olup olmadığını hemen o anda anlamak için onu görmeye öylece gidivermeyi kararlaştırdı. 29. ayrımın sonu, sayfa 366.